Ayrım 3, sayfa 29. Poya'nın öyküsü. Dede ile torun geçmişin yaralarını siliyor. Bu bölümde yer alan son öykü, Kuzey Amerika düzlüklerinde yaşayan Kara Ayak kabilesinden geliyor. Öyküde sevginin aileleri ayakta tutma gücünün bir kuşak atlayıp büyük anne ya da büyük babadan toruna geçebileceği, ana babalarla çocuklar arasında yaşanan sıkıntıları giderebileceği ve geçmişte yaşananlardan alınan derslerin gelecek kuşaklara aktarmayı sağlayabileceği anlatılıyor. Evvel zaman içinde bir gün şafak yıldızı gökyüzünden aşağı seyre dalmışken gözü, Suat Saki adında güzeller güzeli bir kara ayak kızına takılıverdi. Görür görmez aşık olduğu bu kızla evlenen Şafak Yıldızı, onunla birlikte babası Güneş ile annesi Ay'ın yaşadığı semalara döndü. Suat Saki orada Küçük Yıldız adını verdikleri bir erkek çocuk doğurdu. Suat Saki'nin kaynanası Ay, gelinini bağrına bastı ve bir dediğini iki etmedi. Ne var ki barınaklarının yanı başında yetişen sihirli şalgama dokunmaması konusunda onu sıkı sıkıya uyardı. Ancak meraktan çatlayan Suat Saki sonunda dayanamayıp yasak şalgamı yerinden sökünce açılan delikten yeryüzünü görebildiğini fark etti. Kabilesinin barınaklarına gözü ilişir ilişmez de yüreği evine duyduğu özlemle yanıp tutuştu. Söylenenlere kulak asmadığı için onu cezalandırmaya karar veren kayınpederi Suat Saki ile oğlu Küçük Yıldız'ı bir geyik postuna sarıp yeryüzüne indirdi. Gel gelelim, zavallı kızcağız çok sevdiği kocasının hasretine dayanamayıp çok geçmeden öldü. Oğlu ise sersefil bir halde ve yapayalnız kaldı. Çocuğun yüzündeki yaradan ötürü ona yaralı yüz anlamına gelen Poya adı verildi. Poya, büyüyüp yetişkin bir delikanlı olduğunda kabile reisinin kızına gönlünü kaptırdı. Ama kız yaralı yüzünden ötürü hiç oralı olmadı. Umutsuzluğa kapılan Poya, onu bu çirkinlikten kurtarabilecek tek kişi olan büyük babası Güneş'i bulmaya karar verdi ve batıya doğru yola koyuldu. Pasifik okyanusuna varınca mola veren Poya, 3 gün boyunca oruç tutup dua etti. 4. günün sabahında önünde okyanus boyunca uzanan ışıl ışıl, son derece aydınlık bir yol belirdi. Poya gözünü kırpmadan bu mucizevi yolda ilerlemeye başladı. Güneş'in gökyüzündeki mekanına ulaştığında babası Şafak Yıldızı'nın canavar görünümlü 7 kuşla boğuşmakta olduğunu gördü. Hemen yardımına koşup canavarları öldürdü. Bunun karşılığında da dedesi yüzündeki yarayı yok etti ve ona güneş ayinlerini öğrettikten sonra güneş ile arasındaki kan bağının bir kanıtı olan kuzgun tüylerini ve sevgilisinin gönlünü almasına yardımcı olacak sihirli bir flütü armağan etti. Poya, Samanyolu adıyla bilinen başka bir yoldan dünyaya döndü. Kara Ayak kabilesine güneş dansının gizemlerini öğretip reisin kızıyla evlendi. Ardından karısını da yanına alarak gökyüzüne dönen Poya, yaşamının geri kalan bölümünü babası Şafak Yıldızı, dedesi Güneş ve babaannesi Ay ile birlikte geçirdi. Yorum: bu büyüleyici öykünün kahramanı Yaralı Yüz adıyla biliniyor. Evlilikte yaşanan ve anne ile babanın ayrılması ya da birbirlerine yabancılaşmasıyla sonuçlanan sıkıntıların çocukları derinden etkilediği ve ruhsal dünyalarında onulmaz yaralar açtığı da bir gerçek. Bu öyküde sorunlar, Poya'nın annesi Suat Saki'nin evlenerek arasına karıştığı tanrısal ailenin kurallarına boyun eğmemesinden ötürü ortaya çıkar. Aileye baş kaldırmasının cezasını kocasından uzaklaştırılarak çeker. Böylece Poya da babasından ayrılmak zorunda kalır. Bu tür bir senaryo, karşı tarafın ailesinin birbirlerine sımsıkı kenetlenmiş olduğu, gelin ya da damadın uyum sağlayamaması yüzünden ruhsal açıdan kimi zamanda gerçek anlamda dışlandığı evliliklerde sıklıkla karşımıza çıkabilir. Bu gibi durumlara genellikle aileler arasında ekonomik, dinsel ya da ırksal açıdan korkunç uçurumların olduğu, yeni katılan üyenin tüm bunlara yabancı kaldığı karma evliliklerde rastlanır. Bu tür evliliklerin acısı da çocuklardan çıkar. Ne var ki Güneş ile Ay'ın torunu Poya bu yazgıya karşı koyar. Yarasını iyileştirebileceğini bildiği büyük babasının krallığına girmesine izin verilmesini ister. Ruh bilimsel açıdan ele alındığında bu durum büyük anne ya da büyük baba ile kurulan sevgi dolu bir ilişkinin anne ile babanın mutsuz evliliği sonucunda çocuklarda açılan yaraları genellikle sarabileceğini ortaya koymaktadır. Poya kendisini kanıtlamak zorundadır. Kötücül dev kuşları öldürerek babası Seher Yıldızı'nın yaşamını kurtarır. Bizler de kimi zaman inisiyatifi ele alıp yabancılaştığımız akrabalarımıza araya örülen duvarın sorumlusu olduklarına inansak bile cesaret ve şefkatle yaklaşmak zorunda kalabiliriz. Poya böylesi bir girişimde bulunmayı onurunu ayaklar altına alma pahasına da olsa göze aldığından ödülü de büyük olur. Yalnızca yarasından kurtulmakla kalmaz, güneşin bilgeliğinin önce karısının halkına, ardından da tüm insanlığa yayılmasına ve atalarının armağanlarının kuşaktan kuşağa aktarılmasına yardımcı olur. Bu öykünün ardında yatan önemli mesajlardan biri, insanın onurunu bir kenara bırakmayı göze alması ve başkalarının hataları yüzünden bozulan ilişkileri yeniden kurmaya çalışmakla ilgili. Ana babalar arasındaki uyumsuzluktan ya da onların kendi ana babalarıyla yaşadıkları sorunlardan ötürü çocukların büyük anne ve büyük babalarından uzaklaştırılmaları ailelerde çok sık görülen bir durumdur. Çocuğun ister zaman ister uzaklık ya da hepsinden ağır basan bir sevgi kıvılcımına bağlı olarak yaşanan sorunlara karşın tıpkı Poya'nın dedesinin krallığına ulaşmak amacıyla geçtiği sihirli köprü misali yine de bir köprü kurmak istemesi aileyi yeniden bir araya getirebileceği gibi, geçmişte yaşananlardan alınan derslerin gelecek kuşaklara aktarılmasında da etkili olabilir. Kardeşler. Kız kardeşlerle erkek kardeşler arasındaki ilişkilerde, ister iyi ister kötü niyetli olsun, en az ana babalarla çocuklar arasındaki ilişkiler kadar güçlü, karmaşık ve dönüştürücü olabilirler. Kardeşlerimizde kendi benliğimizin su yüzüne çıkmamış bir yansımasını görürüz. Onlara duyduğumuz sevgi ya da nefret de birçok şeyin en çok da benliğimizin derinliklerinde gizli olan ve daha az bilinen boyutlarıyla aramızdaki bağlantının yansımasıdır. Ruh bilimde kardeşler arasındaki düşmanlık oldukça kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır. Ne var ki bu konuya ilk kez değinen söylenceler olmuştur. Aşağıdaki öyküler kardeşler arasındaki sevginin iyileştirici ve esenliğe kavuşturucu gücünden de söz etmektedir. Habil ile Kabil. Hangisi babasının göz bebeği? Tevrat'tan alınan bu öyküyü bilmeyen yoktur. Ancak bir ana ya da babanın çocukları arasındaki anlaşmazlıkların kaynağı olabileceği konusuna bugüne dek yeterince eğildiğimiz söylenemez. Habil ile Kabil'in öyküsünde kardeş çatışması adıyla bilinen durum, kardeşler arasında yaşanan kıskançlık ve rekabet duygusu irdeleniyor. Kardeşler arasındaki bu çatışma en az güneşin doğuşu kadar doğal ve kaçınılmaz. Bir o kadar da eskilere uzanan bir olgu. Bu duygunun ılımlı düzeyde olması, bireyin sağlıklı gelişmesine katkıda bulunabileceği gibi fazlası acı verebilir ve aile içinde yıkıcı bir etki yaratabilir. Adem ile Havva'nın iki oğlu vardı. Küçük oğulları Habil, çobandı. Büyük oğulları Kabil ise çiftçiydi. Gün geldi, her ikisi de elde ettikleri ürünleri Tanrı'ya sundular. Kabil topraktan aldığı ürünleri, Habil ise en besili ve sağlıklı koyununu sundu. Habil'in sunusundan hoşnut kalan Tanrı, Kabil'inkine burun kıvırdı. Tanrı'nın neden öylesine kayırıcı bir tutum sergilediğine bir anlam veremeyen Kabil, her ikisine de diş biledi. Kabil'in öfkesini sezinleyen Tanrı ona, ''Neden öfkeye kapılıyorsun? Çok çalışırsan başarılı olursun ama çalışmazsan günahı boynuna.'' dedi. Ama bu sözcükler Kabil'in öfkesini dindirmeye yetmedi. İçten içe ateş püskürüyordu. Ancak Tanrı'ya kafa tutması hiç de akılcı bir davranış olmayacağından tüm öfkesini erkek kardeşine yöneltti. Tarlaya gitmekte olan Habil'in peşine takıldı ve onu oracıkta öldürdü. Tanrı, kardeşin nerede Kabil diye sorunca o da nereden bilebilirim ki? Onun kahyası değilim yanıtını verdi. Ama Tanrı doğal olarak olup bitenlerden haberdardı. Böylesine iğrenç bir şeyi nasıl yapabildin? Kardeşinin kanı aktığı yerden tıpkı bir intikam çığlığı gibi bana sesleniyor. Seni lanetliyor ve bundan böyle toprağa işlemekten men ediyorum. Bu topraklara kardeşinin kanı bulaştı. Sen onu öldürürken toprak da sanki ağzını açıp bu kanı içine çekti. Bundan böyle bu toprağa işleyecek olursan bil ki sana hiçbir ürün vermeyecek. Bu dünyada evsiz barksız bir sefil olacaksın dedi. Kabil, bu cezaya katlanamam. Beni toprağımdan ve himayenden yoksun kılıyorsun. Bu durumda sersefil olurum ve karşıma kim çıkacak olsa beni öldürür diye yanıtladı. Bunun üzerine Tanrı, hayır, seni birileri öldürecek olsa Buna karşılık 7 kişi canından olacak yanıtını verdi ve karşısına çıkacakları uyarması amacıyla Kabil'in alnına bir işaret kondurdu. Tanrı'nın huzurundan ayrılan Kabil, yaşamının geri kalan bölümünü cennetin epey doğusundaki avare anlamına gelen Not ülkesinde geçirdi. Yorum: dinsel inançlarına sıkı sıkıya bağlı olanlar, büyük bir olasılıkla bu öyküde verilmek istenen ahlaki dersin güvenilir olup olmadığı yönünde herhangi bir sorgulamaya gitmeyeceklerdir. Ancak öykü enine boyuna incelenecek olursa, Tanrı'nın neden Habil'i kollayıp kendisine en az onun kadar bağlı olan Kabil'e sırt çevirdiğini merak etmemek de elde değil. Her iki kardeş de elde ettikleri ürünlerin en iyisini, en güzelini Tanrı'ya sunar. Kabil'in mesleği toprağa işlemek olduğundan koyun sunamaz. Burada çok yaygın bir aile dinamiğinin yansımaları göze çarpmaktadır. Anne ya da babanın çocuklarından birini daha üstün tutması durumunda ortaya çıkan kardeş çatışması. Kabil sunusunun geri çevrilişine bir anlam veremez. Bu durumda öfkeye kapılması, olaya nesnel bir bakış açısıyla yaklaşıldığında son derece doğal ve yerinde bir tepkidir. Ancak Kabil tıpkı öfkesini güçlü olan anne ya da babasına gösteremeyen çocuklar gibi bu öfkesini doğrudan Tanrı'ya yönlendiremez. Tanrı'ya yöneltilen öfkenin sonucu yıkıcıdır. Çocuklar oldum olası ana babalarından ürkmüşlerdir. Bu ürkeklik ille de ana babanın tavrından kaynaklanmaz. Çocuğun gözünde anne ile baba adeta birer tanrıdır ve yaşamla ölümün gücüne sahiptir. Bu nedenle Kabil öfkesini erkek kardeşinden çıkarır. Sevdiğimiz ya da çekindiğimiz birine karşı duyduğumuz öfkeyi dışa vurmaktan kaçındığımızda da genellikle benzer bir durumla karşılaşırız. Bu durumda öfkenin acısı anne ile babanın sevgisini kazanmış gibi görünen kardeşten çıkartılır. Çoğu zaman bu tepki öldürmeye varmayan soğukluk ve garez gibi daha ılımlı biçimlerde kendini belli etmekle birlikte kimi zaman en normal ailelerde bile fiziksel şiddete dönüşebilir. Bu öykünün kilit noktasında iki kardeş arasındaki çatışmadan çok Tanrı'nın kendi beyinleri doğrultusunda kayırıcı bir tavır sergilemesi yatmaktadır. Tanrı'nın koyunu Mısır'a yeğlediği, bu nedenle de Kabil'in geri çevrildiği açıkça ortadadır. Bir vejeteryenin bu seçime kuşkuyla yaklaşması işten değildir. Aile dinamiklerine göz attığımızda kayırma eğiliminin ardında yatan nedenlerin anne ya da babanın kendi ruhsal durumundan kaynaklandığı görülür. Sporu sanata yeğleyen baba, kendisini müzikle ilgilenen oğlundan çok sporla haşır neşir olana yakın hissedecektir. Dış görünümüne özen gösteren annenin gönlü ise çalışkan ama renksiz kızından çok güzelliğiyle ilgi çeken kızından yana olacaktır. Yaşam da tıpkı aileler gibi adil değildir. Bu öyküde herhangi bir çözümden söz edilemez. Kabil evsiz barksız kalır ve toplumdan dışlanır. Ancak Tanrı yine de ona yaşamını bağışlar. Kardeş çatışmasının kökleri ona uzandığından kendini suçlu hissetmiş olabilir. Aile yaşamında sorunun bir çözümü olabilir ama çözüme ancak çatışma içindeki kardeşlerin sorunu açık yüreklilikle tartışmaları ve sırt çevrilen kardeşin kendisini aşağılayan anne ya da babasına duyduğu öfkenin farkına varmasıyla ulaşılabilir. Burada en büyük sorumluluk ise öyküdeki Tanrı gibi herhangi bir iç hesaplaşmaya gitmeden çocuğuna haksız ve mantıksız bir tavır sergileyen anne ya da babaya düşmektedir. Tanrı'nın böyle davranmaya hakkı olabilir. Ama ana babalar için aynı şey söz konusu değildir. Habil ile Kabil'in öyküsünde dile getirilen kardeşler arasındaki düşmanlık ikisi arasında doğuştan var olan bir nefretin ürünü değil, bizzat ailenin karmaşık dinamiklerinin bir sonucudur. Kabil'in alnındaki izi gerek kendi gerekse çocuklarımızın kafalarından silip atmamız ancak elimizi yüreğimize koyup sorunun özüne inebildiğimiz sürece mümkün olabilir. Ares ve Hephaistos. Kızı kim alacak? Bu Yunan öyküsünde iki erkek kardeşin aynı kadın uğruna giriştikleri kıran kırana savaş ve ikisi arasındaki düşmanlığın ardında yatan gizli nedenler dile getiriliyor. Ares ile Hephaistos arasındaki çekişme, iki kardeşin doğuştan birbirlerine ters düşmelerinden çok anne ve babalarının onları birer piyon olarak görmeleri ve kendi çıkarlarına alet etmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ruh bilimsel açıdan ele alındığında çocuğun belli bir şeyi yerine getirmesi ya da kendisinden istendiği gibi biri olması karşılığında ana babasının sevgisini kazandığı bu durum koşullu sevgi deyişiyle açıklanabilir. Ares ile Hephaistos, göklerin tanrısı Zeus ile tanrıça Hera'nın oğullarıydı. Hephaistos'un sıkıntılar içinde geçen çocukluğuna ve sonunda ana babasıyla arasındaki buzların eridiğine daha önce bir miktar değinmiştik. Burada anlatılan öykü biraz daha farklı olmakla birlikte çok sayıda benzer temayı içerdiği de görülüyor. Ares'in çocukluğu kardeşininkinden çok farklı geçti. Onun dünyaya gelmesiyle birlikte Olimpos'a da yepyeni bir ışık doğdu. Çünkü Hephaistos'un tersine Ares göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahipti. Annesinin göz kamaştırıcı güzelliği yüzüne yansımış, o güçlü kuvvetli bacaklarının çevikliğini babasının görkemli yapısından almıştı. Oğlu dünyaya geldiğinde Hera bu yakışıklı çocuğa Zeus'un ne armağan edeceğini sordu. Ancak Zeus, güneşi, ayı, denizi ve yeraltı ülkesini çoktan birilerine vermişti. Hera'nın olağanüstü hayranlık duyduğu bu çocuğa ne vereceğini bir türlü kestiremiyordu. Karısı ise bu konuda başının etini yiyordu. Bunun üzerine Zeus, habercisi Hermes'i görevlendirdi ve yeri göğü kolaçan edip oğluna uygun bir armağan bulmasını istedi. Ancak Zeus'un oğullarından biri olan Hermes, üvey kardeşi Ares'ten pek hoşlanmazdı. Yeni tanrı yakışıklı olmasına yakışıklıydı ama Hermes'in gözünde son derece donuk ve kaba saba biriydi. Ona göre tek yaptığı olanca sesiyle kükremek ve sağa sola tekmeler savurmaktı. Hermes biraz Zeus'a duyduğu bağlılığın, biraz da haşarılığının verdiği güçle eninde sonunda aşk ve arzu tanrıçası güzeller güzeli Afrodit'i kapıp Olimpos'a getirdi. Denizin köpüklerinden sıyrılarak yeryüzüne henüz ayak basmış olan Afrodit, gerek güzelliği gerek zarafetiyle tam da yeni çocuğa yaraşır bir armağandı. Dahası önceleri yalnızca Hermes'in aşina olduğu, ortalığı kasıp kavurma eğilimi de cabasıydı. Genç tanrının doğum günü kutlamaları sırasında Hermes güzel Afrodit'i Ares'e sundu. Daha küçücük bir çocuk olmasına karşın Ares'in bir anda şehvetle yanıp tutuştuğu gözlerden kaçmadı. İşte o anda Hera'nın aklına suların altında deniz tanrıçası Tethys'in ülkesinde yaşayan ilk oğlu Hephaistos geldi. Bir eğlence sırasında Tethys göğsüne göz kamaştırıcı bir iğne takmıştı. İğneye göz koyan Hera, onu yapan kişiyle tanışmak isteyince Tethys içinden gelmese de Hephaistos'u Olimpos'a çağırmak zorunda kaldı. Böylece Hera, gökyüzünden fırlatıp attığı günden beri görmediği oğluyla ilk kez yüz yüze gelmiş oldu. Salt, ona özgü bir yeteneğin ve akıl almaz ustalığın ürünü olan mücevherlere sahip olmaya öylesine can atıyordu ki, Hephaistos'un Olimpos'ta kalması için dünyaları vermeye hazırdı. Yüreği yaralı oğul ile düşüncesiz annenin gecikmeli de olsa yeniden bir araya gelmelerini bahane eden Hera, bu birlikteliği bir armağanla pekiştirmek istedi ve ona ne istediğini sordu. Hephaistos ne isteyeceğine bir türlü karar veremiyordu. Aklına koyup da yapamayacağı bir şey yoktu. Derken Hermes'in denizden çıkartıp Ares'e getirdiği armağanı gördü ve görür görmez de ne istediğine karar verdi. Hemen annesine koşup kendisine gelin olarak Afrodit'i istediğini söyledi. Zeus önce bu uygunsuz birlikteliğe karşı çıktıysa da Hera'nın dediğim dedik tavrı daha ağır basmıştı. Yakışıklı savaş tanrısına duyduğu hayranlık bir anda hünerli elleriyle olağanüstü güzellikte şeyler üreten topal el sanatları tanrısına yönelmişti. Öyle ki Afrodit armağan olarak Hephaistos'a verildi. İhanete uğrayan Ares ise yerlerde sürünüyor, yüreğindeki nefret ve kinle inliyordu. Zeus'un gözlerini bu yakışıklı çocuğun üzerine dikip ona uzun uzun baktı. Düş kırıklığına uğrayan ve acılar içinde kıvranan yüreğinin soysuzlaştığını, erkek kardeşinin bedeni gibi çirkinleştiğini görünce de içini bir tiksinti kapladı. Ve ansızın, "Nefret, kargaşa, şiddet, işte dünyaya gelişinin armağanı, sana başka ne yaraşır ki?" diye haykırıp şimşek hızıyla oradan uzaklaştı. Derken, Tilki Hermes öfkeden küplere binen çocuğu yatıştırmak üzere gizlice Ares'in yanına gitti. Ansızın yerinden doğrulan Ares, kükreyerek doğum hakkı olarak dünyanın kendisine verilmesini istedi. Hermes ona dünyanın hiçbir tanrının malı olmayacağını, dünyanın bizzat dünyaya ait olduğunu sakin bir tavırla anlatmaya çalıştı. Ne var ki Ares'in yeniden hüsrana uğramaya hiç niyeti yoktu. Genç savaş tanrısı dünyanın başkasına verilmesi durumunda ortalığı kırıp geçireceğine ve onları parça parça doğrayıp kana bulayacağına and içti. Hermes Bu söylenenleri dinledikten sonra derin düşüncelere daldı. Günün birinde dünyaya kim sahip çıkabilirdi ki? Zira tanrıların yönetimi henüz ele geçirdikleri o dönemde insanoğlu daha yaratılmamıştı. Yorum: Hera yeni doğan çocuğunun güzelliğine hayran kaldığı için ona bir armağan verilmesini ister. Ancak bunun yeni doğan çocuğun kendi ihtiyaçlarıyla pek bir ilgisi yoktur. Hera'yı böyle davranmaya iten sevgi değil, kibirdir. Zeus armağan seçme sorumluluğunu başından atar. İşlerinin yoğunluğunu ve halledilmesi gereken başka sorunlarını bahane edip çocuğunun yaş günü armağanını başkasına aldırtan ya da okul müsameresine kendi gidemediği için başka birilerini gönderen kim bilir kaç anne ya da baba vardır. Hephaistos'un yeteneklerini keşfedip onun şanına şan katacağını ve herkesi etkileyeceğini fark eden Hera ansızın ondan yana oluverir. Bir zamanlar hayran olduğu Ares'e sırt çevirir ve onu yüzüstü bırakır. Bu durumda iki kardeşin birbirlerine düşman kesilmeleri ve aşağılanan kardeşin intikamını dünyadan alması şaşırtıcı mıdır? Bu efsanenin en çarpıcı temalarından biri, Zeus ile Hera'nın her iki çocuğa karşı takındıkları son derece katı ve umursamaz tavırdır. Ares düşüncesiz ve bencil olabilir ama güç, cesaret ve enerji gibi saygı duyulması gereken olumlu özelliklere de sahip biri. Doğasına uygun bir armağan verilseydi ve yeterince sevgi görseydi, belki de bambaşka biri olurdu. Olimpiyalı bu ana babalar, çocuklarını birey olarak göremezler. Onlar için asıl önemli olan, çocuklarının anne ya da babaları için neler yapabildikleridir. Bu tür bir umursamazlık, öyküde verildiği kadar acımasız olmasa da birçok ailede örneklerine rastlayabileceğimiz, genellikle bilinçaltının derinliklerinde yatan ve zarar verme niyeti taşımayan çok yaygın bir durum. Öyküde çocukların ana babalarına sundukları hoşlukların bir karşılığı olarak sevgi görmeleri de sıkça yaşanan bir durum. Daha önce yaşadıkları düş kırıklıkları yüzünden dünyaları başlarına yıkılan ana babalar ne yazık ki kendilerinin başaramadıklarını çocuklarının başarmalarını isterler. Sözcüklerle dile getirmeseler bile istediğim gibi biri olursan en çok seni seveceğim mesajını verirler. Gel gelelim koşullu sevginin yarattığı kaygı çocuklar açısından dayanılması olanaksız bir durumdur. Kimi çocuklar ana babalarını mutlu etmek için bir biçimde başarılı olmayı becerirler. Ancak kimileri biraz da Ares gibi ana babalarının beklentilerini karşılayacak kurnazlık ya da özel bir takım becerilere sahip değillerdir. Bu nedenle kendilerini aşağılanmış hissederler ve öfkeye kapılırlar. İçten içe beş para etmediklerini düşündüklerinden sonunda tüm bu öfkenin acısını başkalarından çıkarırlar. Başarılı olup anne ya da babasının gönlünü hoş tutan zeki çocuk da aynı ölçüde acı çekebilir. Bu çocuklar için kendi değerlerinin ölçütü başkalarını hoş tutmak olduğundan yaşamları boyunca başkalarının istedikleri gibi bir insan olmaya çabalayabilirler. Hephaistos istese de istemese de güzel şeyler yapmayı sürdürmek zorundadır. Zira vazgeçecek olursa annesinin sevgisinden yoksun kalacaktır. Afrodit aşk tanrısıdır. Yani bizzat aşkın bir simgesidir. Ares'e önce sunulup sonradan elinden alınarak annesinin gönlünü hoş tutması koşuluyla Hephaistos'a verilen armağan gerçekte sevginin ta kendisidir. Akıllı bir anne ya da baba sevgisini herhangi bir şey karşılığında sunmaz. Ne olursa olsun her çocuk sevilmeyi hak ettiğinden sevgisini karşılık beklemeksizin verir. Böyle bir tavır disiplinin değil, çocuğa hak ettiğinde verilen dürüst bir cezadan çok daha fazla zarar veren yönlendirmenin önüne geçilmesini gerektirir. Yaşadığımız acı ve düş kırıklıkları ne kadar yoğun olursa olsun, çocuklarımız bizim isteklerimiz doğrultusunda yaşamak ve bizim açıklarımızı kapatmak zorunda değildirler. Öyle ki bu öyküde Hera ile Zeus, işin başında bu basit gerçeğin farkına varmış olsalardı, yeryüzünde savaş da olmayacaktı.